Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O, Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahre Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Mordad 1400, Hicri Kameri 3 Muharrem 1443 ve Miladi Takvimle 12 Ağustos 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hüseyin Ayı Muharrem, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Kalıcı Itır adlı sohbetlerimizi dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede iki ülke ilişkilerinin samimi, dostane ve kardeşçe olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'daki Rus ve İngiliz büyükelçilerinin hakaret içeren fotoğraflarını sert dille eleştirdi. Almanya, İran'ın bir an önce Viyana müzakerelerine dönmesini istedi. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten dolayı 128 kişi hayatını kaybetti. Erdoğan, Taliban lideriyle görüşebileceklerini bildirirken, Taliban, Afganistan kuzeyindeki ordu karargahını ve havalimanını ele geçirdi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Tahran-Ankara işbirliğinin İslam ümmeti için birçok yararı olduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Türkiye ilişkilerinin komşuluğun ötesinde olduğunu belirterek, iki ülke işbirliğinin istikrar, huzur ve bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için gerekli olduğunu söyledi. İki ülke ilişkilerinin samimi, dostane ve kardeşçe olduğunu ifade eden Ayetullah Reisi, İran'ın dost ve kardeş ülke Türkiye ile ikili ve uluslararası işbirliğine çok önem verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi 7. Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısının bir an evvel Tahran'da yapılması gerektiğini belirterek, iki ülke işbirliğinin İran ve Türkiye için ilerleme ve huzur ve bölge için istikrar ve güvenlik sağlayacaktır dedi. İki ülkenin İslam dünyasındaki geniş kapasitelerine değinen Ayetullah Reisi, mazlum Filistin halkına yardım ve onların zalim Siyonistlerden kurtarılması bizim ortak gündemimizden kaç çıkmayacaktır dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayetullah Reisi'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini kutlayarak, bu dönemde İran ve Türkiye'nin ikili ve bölgesel işbirliğinin tüm alanlarda artacağını söyledi. Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısının iki ülke için önemine değinen Erdoğan, oturumun bir an evvel Tahran'da düzenlenmesine vurgu yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son orman yangınlarında İran'ın yardımlarına teşekkür etti.
İran İslam Şura Meclisi Başkanlığı Sözcüsü Seyit Nizamettin Musevi, İran'ın 13. hükümetinin önerilen vakalar listesinin meclise resmi olarak teslim edildiğini duyurdu. Nizamettin Musevi gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi. 13. hükümet tarafından önerilen bakanlar listesi dün resmen meclise sunuldu. Elbette bu liste cumartesi günü açıklanacaktır. Musevi ayrıca şöyle dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'a hitaben yazdığı resmi mektupta önerilen bakanları açıkladı. Anayasanın 133. maddesine göre önerilen bakanlar güven oyu için aday gösterildi. Seyit Nizamettin Musevi bu isimlerin önümüzdeki hafta cumartesi günü yapılacak toplantıda resmi olarak açıklanacağını, bakanlar listesinin alındığının açıklanmasının ardından cumartesi günü yapılacak toplantıda ihtisas komisyonlarının bu listeyi bir hafta süreyle gözden geçireceklerini, ardından güven oyu için mecliste oylama yapacaklarını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı çarşamba gecesi Tahran'daki Rus ve İngiliz büyükelçilerini hakaret içeren bir fotoğraf yayınlamasını şiddetle eleştirdi. İran'a göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif Twitter'de dün yayınlanan Rus ve İngiliz büyükelçilerinin Tahran'daki aşağılayıcı fotoğrafına atıfta bulunarak şunları yazdı. Bugün çok uygunsuz bir fotoğraf gördüm. Herkese hatırlatmak gerekir. Biz Ağustos 2021'deyiz, Ağustos 1941'de ya da Aralık 1943'te değiliz dedi. Zarif, İran halkı nükleer anlaşma görüşmeleri de dahil olmak üzere çeşitli zamanlarda geleceklerini asla yabancı güçlerin ve yabancı büyükelçiliklerinin kararıyla belirlenmeyeceğini göstermiştir dedi. İran Dışişleri Bakanı Londra ve Moskova Büyükelçileri tarafından çarşamba günü Tahran'daki Rus Büyükelçiliğinde çekilen bir fotoğrafta atıfta bulunarak bu fotoğraf 1943'te İngiliz, Amerikan ve Sovyet liderleri tarafından çekilen eski bir fotoğrafı andırıyor dedi. Zarif, İran'ın Sovyet ve İngiliz güçleri tarafından işgalinin tarihini ve Amerika liderleriyle Tahran'da bu iki ülke arasındaki gizli görüşmeleri de değindi.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği önündeki engellerin kalktığını söyledi. Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev ile Afganistan, Suriye ve Fars Körfezi gelişmeleri incelediğini belirtti. Şemhani, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği önündeki siyasi engellerin kalktığını belirterek, teknik konuların tamamlanmasıyla İran'ın üyeliğinin nihai olacağını bildirdi. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün temeli 1995 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya ile Çin arasında birbirlerine düşman olmadıklarını askeri güvence altına alan anlaşmalarla atılmaya başlandı. 1996 yılında Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Tacikistan üye ülkeler arasında güvenin artırılması, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla Şanghay Beşlisi'ni oluşturdu.
Almanya Dışişleri Bakanı çarşamba günü İran'ı Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinden ve Avrupalıların uluslararası anlaşmaya riayet etmemesine değinmeksizin Viyana'da nükleer anlaşmanın yeniden canlandırma müzakerelerine en kısa sürede geri dönmeye çağırdı. Fars Haber Ajansı'na göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin'de gazetecilere verdiği demeçte, Almanya, İran'ın mümkün olan en kısa sürede müzakerelere katılmasını bekliyor dedi. Maas, Viyana'da şimdiye kadar elde ettiğimiz başarıları tehlikeye atmak istemiyoruz, ancak müzakerelere sonsuza kadar devam edemeyiz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade geçen pazartesi yaptığı açıklamada Viyana görüşmelerinin yeniden başlamasının zamanlaması hakkında sorulan bir soruya İran'ın Viyana görüşmelerinden hiçbir zaman ayrılmadığını ve İran'da yeni hükümet sürecinden sonra İran'ın müzakere heyetinde değişikliklerin olabileceğini ve ondan sonra müzakerelere yeniden başlanabileceğini söylemişti. Nükleer anlaşmanın yeniden ihyasıyla ilgili görüşmelerde İran heyetinin başkanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı, geçtiğimiz günlerde Twitter'de Viyana görüşmelerinin İran'da yeni bir hükümeti beklemesi gerektiği açık, bu zaten demokrasinin gereğidir dedi. Şimdiye kadar Amerika'nın Viyana'daki nükleer anlaşmaya geri dönmesiyle ilgili anlaşmaya dahil olan diğer ülkelerin katılımıyla 6 tur müzakere yapıldı. Bu bağlamda Tahran, Washington tarafından tüm tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması ve bunların doğrulanmasının bu konuda bir anlaşmaya varılmasının şartı olacağını ifade etti.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, silahlı kuvvetlerin imkan ve kapasitelerinin korona ile daha etkin mücadele için hazır olduğunu ve seferber edildiğini duyurdu. İslam İnkılabı rehberi ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ayetullah Hamenei'nin dün televizyonda yayınlanan mesajında korona salgının durumu ve ülkenin öncelikli meselesi olarak tanıtılması ve önemli ilişkin açıklamaların ardından İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tüm General Bagheri bugün Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın emriyle korona ile daha etkin mücadele için hükümete ve halka yardım etmeye bütün imkanlarıyla hazırdır dedi. Tüm General Bagheri konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi. Elbette İslam İnkılabı rehberinin korona ile mücadelede bugün yeni ve güçlü savunma yöntemlerinin kullanılması yönündeki tavsiye ve taleplerin yerine getirilmesi taktiklerin ve modellerin reformunu gerektiriyor. Biz bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Korona ile Mücadele Genel Merkezi ile verimli işbirliği için her türlü girişime tam olarak hazırlıklıyız.
İran'ın Pekin Büyükelçisi Çin'den İran'a yeni bir korona aşısı sevkiyatı yapıldığını duyurdu. Taslim Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşaverzade dün Twitter mesajında Çin'den İran'a yeni bir korona aşı sevkiyatının yapıldığını duyurdu. İran'ın Pekin Büyükelçisi bu yeni sevkiyatla ilgili olarak şunları yazdı. Yapılan çalışmalar ardından dün gece Çin'den İran'a başka bir aşı sevkiyatı yapılacak. İran Büyükelçisi ayrıca şöyle dedi. Aşı korona hastalığına karşı mücadele ve kontrol için tek yol. İran son 7 ayda 21 milyon doz korona aşısı ithal etti.
Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı şu ana kadar yaklaşık 14 milyon İranlının korona aşısının ilk dozunu yaptırdığını bildirdi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi dün yaptığı açıklamada şu ana kadar İran'da 13 milyon 893 bin 310 kişiye ilk doz korona aşısının yapıldığını bildirdi. Ayrıca 3 milyon 401 bin 487 kişinin ikinci doz aşı yaptırdığını, İran'da korona aşısı yaptıranların bir ve ikinci doz olmak üzere toplamda 17 milyon 294 bin 797 doza ulaştığını bildirdi. Yabancı kaynaklardan korona aşısının ithalatı ile eş zamanlı olarak İran'da İran aşısı Kov İran Bereket ile korona aşısı da yapılıyor. Bu arada dün İran İslam İnkılabı rehberi yetkilileri tavsiyesinde aşıların geniş bir yelpazede sağlanması konusuna vurgu yaparak aşılar ister ithal ister yerli üretim olsun mümkün olan her şekilde sağlanmalı ve halka sunulmalı dedi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 11 Ağustos'ta açıklanan 24 sağlık verilere göre 27.356 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 128 oldu. Bir günde toplam 278.263 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 16.363 olarak kaydedildi. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda artık aşı var, artan vaka sayılarının kontrolü mümkün, zaman aleyhimize işlememeli, bir an evvel aşınızı olun dedi.
Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde ilçe merkezleri sular altında kaldı. Bölgeye yüksek miktarda yağış düştü. Yer yer yağış miktarı metrekarede 302 kilograma kadar ulaştı. Bartın, Sinop ve Kastamonu'da şiddetli yağışlar su baskınlarına sebep oldu. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Caddelerin göle dönmesiyle araçlar sürüklendi. Mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla güvenli alanlara tahliye edildi. Meteoroloji verilerine göre bölgeye metrekare başına düşen yağış miktarı oldukça yüksek. Bartın Ulus'ta metrekareye 90 kilogram, CYP köyünde 302 kilogram, Çubukeli köyünde 86 kilogram yağış düştü. Öte yandan Türkiye'nin başı Antalya ve Marmaris gibi turistik bölgelerinde hala söndürülemeyen orman yangınlarının Türkiye ekonomisine ve halkına çok büyük maddi zarar verdiği bildiriliyor. Hükümet yetkililerinin tahminlerine göre Türkiye'deki orman yangınları yaklaşık 35 milyar dolarlık hasara neden oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı bir röportajda Taliban lideriyle görüşme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Anadolu Ajansı haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece CNN Türk ve Kanal D'nin ortak yayınında katıldığı bir programda yaptığı açıklamada çeşitli konulara temas ederken Afganistan'da yaşanan gelişmeleri de değindi. Taliban'la bazı görüşmeleri varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki benim bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir diyen Erdoğan, eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak bu defa Afganistan'daki barış sağlamamız da mümkün olmaz şeklinde konuştu.
Öte yana Taliban güçleri Kuzey Afganistan'daki ordu karargahını ve havalimanını ele geçirdi. Tulu News'un bildirdiğine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz şehrini ele geçiren Taliban dün Kunduz Havalimanı yakınlarındaki ordu karargahının kontrolünü ele geçirdi ve bu güçlerin bir kısmı Taliban'a teslim oldu. Bu Taliban'ın kontrolünü ele geçirdi ve büyük miktarda silah ve mühimmat elde ettiği ilk ve en büyük Afgan ordusu üssü sayılıyor. Afganistan güneyindeki Kandahar cezaevinin kontrolünde Taliban güçleri ele geçirdi. Afgan güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından yüzlerce mahkum serbest bırakıldı.
Filistin İslami Cihat Hareketi sözcüsü terör rejimi İsrail Dışişleri Bakanı'nın Fas ziyaretinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin sözcüsü Tarık Selmi, terör rejimi İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in çarşamba günü Fas'a yaptığı ziyareti kınadı. Selmi, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Afrika kıtasındaki bir Arap ülkesine yaptığı ziyaretin, Cezayir'in başını çektiği kıtadaki bazı ülkelerin Siyonist rejim İsrail'i Afrika Birliği'nden çıkarma kararı aldığı bir sırada gerçekleşmesini kınarken kabul edilemez olduğunu söyledi.
Amerikan siyasetini eleştiren Dubai Emniyet Müdür Yardımcısı Zahi Helfan, Amerika'nın güç ve siyasetleri döneminin artık sona erdiğini, bugün Washington'un barışı sağlamında artık yeterli gücünün olmadığını söyledi. Helfan, Twitter sayfasında Amerika'nın iktidar ve siyasetleri döneminin sona erdiğini yazarken, bugün Amerikan siyasetlerinin bir yığın işe yaramaz sözden başka bir şey olmadığını söyledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki Rus barış güçlerini bölgede Ermeni kuvvetlerin konuşlandırılmasını önlemeye çağırdı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yayınladığı bildirdi. 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderliğinin Karabağ konusunda ortak bildirisinin aksine Ermeni Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz günlerde Muhtar, Şuşa, Laçin ve Kelbecer'in doğu bölgelerinin bulunduğu bölgelere konuşlandı dedi.
Rus kaynakları bu sabah bir helikopterin Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'na düştüğünü bildirdi. Rusya'nın acil hizmetleri 13'ü turist olmak üzere 16 kişiyi taşıyan helikopterin Kamçatka'daki tabiat parkına düştüğünü bildirdi. 8 kişinin olaydan sağ kurtulduğu ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı söyleniyor. Ancak diğer 8 kişi kayıp ve akıbetleri bilinmiyor.
Ve Cezayir'in 18 eyaletinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a çıktığı bildirildi. Başkentin yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Tizi Vizu Vilayeti Yargı Konseyi Başsavcısı düzenlediği basın toplantısında çıkan yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 28'i asker, 41'i sivil olmak üzere 69'a yükseldiğini söyledi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye'den Amerika'nın Afgan mültecileri önerisine tepki başlığını taşıyor. Washington'un Amerika ile askeri konularda işbirliği yapmış olan Afgan mültecilerini Türkiye'ye gönderme kararı iki ülke arasında yeni gerilimlere yol açtı. Affedersiniz, Türkiye ile askeri konularda işbirliği yapmış olan Afgan mültecilerini Türkiye'ye gönderme kararı iki ülke arasında yeni gerilimlere yol açtı. Bu hususta AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Batılı devletlerin Afgan mültecileri Türkiye'ye yerleştirme düşüncelerini eleştirerek Türkiye'nin mültecileri kabul etme kapasitesinin sınırlı olduğunu söyledi. Amerika'nın başına buyruk bir şekilde kendileriyle işbirliğinde bulunmuş olan Afganların bir kısmını Türkiye'ye yerleştirme kararı Ankara makamlarının sert ve olumsuz tepkisine yol açtı. Bu hususu Ömer Çelik bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle dedi. Hiçbir ülke Türkiye'yi kendi sığınmacı kampı olarak görmemeli. Zira bu ülke bundan fazla yasa dışı göçmen barındırma kapasitesine sahip değil. Beyaz Saray makamları Afganistan'da faaliyet yapan askeri güçler ile işbirliği yapmış, Afgan vatandaşlarına iltica hakkı vermek yerine onları Türkiye'ye göndermek ve Ankara hükümetine bir başka yük dayatmak istiyor. Amerikan askeri güçlerinin Afganistan'dan çıkmalarının bildirmesinin ardından son 3 ay içerisinde Taliban bu ülkenin farklı noktalarına yönelik saldırılarını iyice yoğunlaştırdı. Taliban'ın Afganistan'ın farklı şehirlerine yönelik saldırıları ve Afgan hükümetine bağlı askeri güçler ile çatışmaları son 3 ay içerisinde en az 350 bin kişinin evinden barkından olmasına yol açtı. Anlaşılan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Afgan mültecilerle ilgili yeni kararı Türkiye makamlarını şoke etti. Görünen o ki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan'daki askeri varlığı sürdürme ve Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama yönündeki kararı Ankara hükümeti için ağır sonuçlar ve maliyetler doğuracak. Öyle ki böyle bir kararın tehlikeleri her geçen gün daha da ortaya çıkıyor.
Bu hususta AK Parti'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli, son dönemde Afgan mültecilerin Türkiye'ye yönlendirilmesinin yeni bir istila ve işgal şekli olduğunu belirterek Ankara hükümetinin buna karşı akıllı ve duyarlı davranmasını istedi. Aslında Devlet Bahçeli'nin bu sözleri pek gündeme taşınmasa da bu açıklamalardan yola çıkarak Amerika'nın on binlerce Afgan vatandaşını Türkiye'ye göndererek bu ülkeyi dolaylı bir şekilde bir kez daha kontrolüne geçirmeyi amaçladığını gösteriyor. Aslında gelecek olan bir Afgan, bu Afgan militarizmi, casusluk ve benzer durumlardan ve deneyimlerden dolayı Türkiye'deki denklemleri Amerika lehine çevirebilirler. Geçen yıllar içerisinde Afganistan halkının Amerikan askeri güçleri ve de büyük ortağı ve başını çektiği NATO'nun varlığından dolayı zor durumlar yaşamışlardır. Binlerce Afganistan vatandaşı ülkelerin farklı noktalarında tercüman, rehber, kurye, koruma, casus ve benzeri elemanlar olarak Amerikalılar için askeri ve casusluk faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Kuşkusuz Afganistan'da ekonomik koşulların zor olması, istihdam fırsatının az olması ve genel olarak işsizlik son 20 yıl içerisinde Afganları Amerika için çalışmaya zorlayan faktörler arasındadır. Ancak Amerikan askerlerinin bu ülkeden çıkmak istediği bir sırada Amerika ile işbirliği yapan yerli Afganların isimleri Taliban tarafından ele geçirilmiştir. Bu durumda Amerika kendi işbirlikçilerini de bu ülkeden çıkarmak istiyor. Bu yüzden Amerika hükümeti Afganistan'dan çıkarken yerli işbirlikçilerin birçoğuna iltica sözü vermiş ve onları aileleriyle beraber Amerika topraklarına götüreceğini ve vatandaşlık ile onları ödüllendireceğini öne sürmüştür. Bu vaatlere rağmen menfaatçı Amerikalılar öyle bir girişimin Beyaz Saray'a büyük mali, güvenlik ve sosyal yükler yükleyeceği sonucuna varmıştır. Bu yüzden Amerika hükümeti Afgan vatandaşlarını Amerika topraklarına taşımak yerine onları Batı'nın kamp yeri olarak gördükleri Türkiye'ye göndermeye karar vermiştir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Yemen'de insanlığa karşı cinayet başlığını taşıyor. Sana Uluslararası Havalimanı'nın 5 yıl boyunca Suudi Koalisyonu tarafından topyekün bir şekilde kuşatılması Yemen'de çok ağır insani felakete yol açtı. Saldırgan Suudi Koalisyonu 26 Mart 2015'ten beri Yemen'e karşı saldırılarını sürdürmekte. Suudiler kısa bir süre içerisinde savaştan galip geleceklerini ve müstafi Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'yi iktidara geri getirebileceğini tahmin ediyorlardı. Ancak artık böyle bir tahmin tamamen yanlış olduğu ispatlandı. Suudi koalisyonu bu amacına ulaşmak için Yemen'e karşı günlük saldırılarının sayısını yoğunlaştırdı. Ancak Yemen halk güçleri ve komitelerinin gösterdiği direniş Suudi koalisyonunun günlük bombardımanlarının yanı sıra insanlık dışı cinayet dolu bir girişimde Yemen'e topyekün kuşatma siyaseti uygulamasına sebep oldu. Böyle bir yönteme savaşın ilk aylarından başlandığı zamanla bu insanlık dışı politika gitgide şiddetlendi ve topyekün bir hal aldı. Suudi koalisyonu Ağustos 2016'dan beri Sana Uluslararası Havalimanı kuşatmasını ağırlaştırdı. Suudilerin bu cinayet dolu girişimden başlıca hedefi Yemen, özellikle de Sana halkına baskıyı artırma, gıda ve ilaç gibi sıkıntılar yaşatarak Yemen halk komiteleri ve ordusuna baskı uygulamaktır. Gerçekte Suudi koalisyonu uluslararası havalimanını kuşatmakla Yemen halkının insani bir kriz yaşamasına halk komiteleri ve ordusu ile karşı karşıya getirmeye çalıştı. Böylece Suudiler bombardımanlar ile elde edemediklerini bu sinsi cinayet dolu siyaset aracılığıyla izlemeye çalıştı. Bu cinayetin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen pratikte halk Yemen silahlı güçleriyle yüzleşmedi ama insanlığa karşı cinayetin en bariz örnekleri burada yaşandı. Sana Uluslararası Havalimanı Müdürü Halid El-Şerif İran Presi verdiği mecliste bu hususta Sana Uluslararası Havalimanı'nın 5 yıllık kuşatılmasının 100 bin Yemenli hastanın tedavi için Yemen dışına çıkamadıkları yüzünden hayatlarını kaybettiklerini söyledi.
Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Necip El-Kubati de bu kuşatmanın sonuçlarından birinin her 5 dakikada bir çocuğun ve yıllık olarak da yaklaşık 8 bin kadının ölümü olduğunu bildirdi. Bu arada bu cinayet sırf Yemenlilerin ölümüyle sonuçlanmamıştır. Tedavileri zor hastaların, organ nakline ihtiyaç duyan çocuklar ve kadınların ve de kötü beslenmeye maruz kalanların sayısının artması da bu kuşatmaların sonuçlarıdır. Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü 2 milyon 600 bin çocuğun bu kuşatma sonucu kötü beslendiklerini belirtti. Yeni Sana Uluslararası Havalimanı Müdürü Halid El-Şerif'in belirttiğine göre zor tedavi edilen hastalıklara yakalanan 500 bin hasta da Yemen dışına gidemiyorlar. 10 bin Yemenli hasta karaciğer nakline ihtiyaç duymalarına rağmen ülkenin dışında tedavi göremiyorlar. Ayrıca 5 bin Yemenli yurt dışına çıkamazsa ömür boyu sakat kalabilir. Uluslararası Sana Havalimanı'nın kuşatılması Yemen'de önemli oranda ilaç ve gıda sıkıntısına yol açmıştır. Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Necip El-Kubati bu hususta kuşatmanın kronik hastalıklar için ihtiyaç duyulan 120 çeşit ilaç bulunamaz olmasına ve kansere özel ilaçların %50'sinin de bulunmamasına yol açtığını belirtti. Burada önemli olan husus bu insanlık dışı cinayetin sona ermesi için herhangi bir çabada bulunulmamasıdır. Yemen'de savaşın son bulması için müzakereler devam ederken Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti ilk olarak kuşatmaların son bulmasına vurgu yapmıştır. Ancak Suudiler bu öneriyi kabul etmekten kaçınırken Batılılar da Yemen'de 21. yüzyılın en büyük insani felakete karşı gözlerini yummayı tercih ediyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 21 Mordat 1400, Hicri Kameri 3 Muharrem 1443 ve miladi 12 Ağustos 2021 Perşembe. ...1436 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Muharrem'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem dünya padişahları ve imparatorlarına gönderdiği mektupta onları İslam dinine resmen davet etti. Nebi-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile Mekke müşrikleri arasında Hudeybiye barış anlaşması imzalandıktan sonra Hazreti Muhammed o dönemdeki çeşitli ülke liderlerine İslam'a davet etme fırsatı buldu. Tarihçilere göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin gönderdiği mektupların toplam sayısı 12 ila 26 mektuptu. Bu mektuplara muhatapları İran, Habeşe, Bahreyn, Yemen ve o zamanki büyük devletler idiler. Bunlardan her birisi Resul-i Ekrem'in resmi davetine farklı tepkiler gösterdiler. Peygamber Efendimiz'in kullandığı bu yöntem İslam'ın Hakk'a davetinde mantık yolun kullanıldığını gösterdi. Bu davetten birkaç yıl sonra İslam dini göz alıcı bir şekilde yayıldı. ...1382 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Muharrem 61'de Ömer bin Saad ordusu Kerbela'ya girdi. Hür bin Yezid'in İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar yarenlerine Kerbela'da kendi muhasarası altına alarak onların ilerlemelerini engelledikten sonra Yezid'in Kufe'deki piyonu Ubeydullah bin Ziyad, Yezid ordusu komutanlığını Ömer bin Saad'a bıraktı. Ömer bin Saad, Hicri Kameri 3 Muharrem 61'de 4000 askerle birlikte Kerbela'ya girdiler ve onların komutanlığını üstlendi. Ömer bin Saad, Yezid ordusunun komutanlığı görevini üstlendi ve sayısız cinayetler işledi. ...45 yıl önce bugün 12 Ağustos 1976'da Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınındaki Tezatar Filisi mülteci kampı Maruni milislerince uzun süren muhasaranın ardından düştü ve bu mülteci kampı sakinleri katliam edildiler. Bu mülteci kampı binlerce Filistinli sığınmacıyı barındırıyordu ve bu mekanın muhasarası 1976 yılının başlarında soykırımcı rejim İsrail'in destekleriyle başladı. Soykırımcı rejim İsrail'in bundan güttüğü hedefi Lübnan'da iç savaşın artmasıydı. ...66 yıl önce bugün 12 Ağustos 1955'te Amerikalı kimyacı James Beckler Sanner hayata veda etti. Sanner, canlılarda kimyasal etkileşimlerin hızını artıran enzimlerin protein cinsinden olduğunu keşfetti. ...66 yıl önce bugün 12 Ağustos 1955'te Alman ünlü yazar Thomas Mann hayata veda etti. Onun yazdığı hikayeler hikaye yönteminden çok bilimsel ve felsefi eserler niteliğini taşıyordu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
%70 aşılanırsa pandemi zamanla biter.
Yeni Çağ.
Fatih Portakal, Cumhur İttifakı'nın yeni liderini açıkladı.
Star.
İsmet projesi çöktü.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Erdal Sağlam 10 Ağustos tarihli Cumhuriyet gazetesinde bu hafta faiz inse de inmese de başlıklı yazısına yer veriyor. Hani çok kritik bir eşik vardır, o aşıldığı zaman artık bir şey yapma imkanı kalmamıştır ya, Türkiye ekonomisi için işte o eşiğin aşıldığını söylemek zorundayız. 12 Ağustos'taki Merkez Bankası toplantısından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda faiz indirimi çıkıp çıkmayacağı tartışıyoruz. Faiz indiriminin bu ay başlayacağını söylediğinden beri doların değeri 8.30 TL'den 8.70 TL seviyesine kadar yükseldi. Bunun üzerine bir de hiçbir mantığı olmayan faiz indirimi kararı verilirse işte o zaman kurlar tutulamaz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İyi de bu ay faiz indirimi yapılmazsa bir şey değişecek mi? Bence faiz indirimi olacakları öne çeker. Merkez Bankası bu ay faiz indirmese bile artık olacakları önleyemez. Gelecek olanı ancak bir iki ay daha ötelemiş olur. Hatırlıyor musunuz? Daha geçen hafta Merkez Bankası faiz artmazsa neler olabileceğini yazmıştı. Çünkü %19 olan politika faizine karşılık yıllık enflasyon oranı 18.95'e çıkmış, reel faiz neredeyse sıfırlanmıştı. Halbuki Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu reel faiz belirlemeye devam edeceğiz diyordu. Diyelim ki Merkez Bankası hala reel faiz sayılır, bir süre bekleyelim, enflasyon geri dönecek dedi. Normal bir ülkenin Merkez Bankası bunu söylese halkı bir süre için ikna edebilir. Ancak bizim Merkez Bankası'nın hiçbir kredibilitesi yok ki buna güvenilsin. Özetle son enflasyon oranına göre Merkez Bankası'nın bu ay olmasa bile önümüzdeki ay faiz artması gerekiyordu. Bunun yerine Ağustos'tan itibaren faiz indiriyoruz, enflasyon da buna bağlı inecek derseniz bu işin sonunun kötü olacağını da açıkça ilan etmiş olursunuz. Hadi diyelim Kavcıoğlu araya koyduğu Cumhurbaşkanı danışmanları kanalıyla rica minnet, efendim çok kötü olur bu ay yapmayalım dedi ve bunu kabul ettirdi. Cumhurbaşkanı isteğini Eylül'de olmadı Ekim'de de tekrarlayacak. Kavcıoğlu'nun Naci Ağbal gibi buna rağmen gerekeni yapacağını söyleyebilir misiniz? Koltuklara kazara geldiklerini bilenler o koltukları kaptırmamak için her şeyi yaparlar. En büyüğünden küçüğüne bunu yaşıyoruz. Diyelim ki bu ay olmadı. Ağustos'un enflasyon açıklaması geldiğinde ne yapacağız? Hile olmasa bile Cumhurbaşkanı'nın bu demecinden sonra eğer piyasaların beklediği gibi bir artış çıkmazsa ortalık birbirine girmeyecek mi? Talimatla enflasyonun düşük tutulduğu haklı olarak tartışılmayacak mı? Özetle gelmesini zaten beklediğimiz bu kritik eşik geldi çattı ve yönetim bu eşiği de atladı. Eşiğin önünde dursa, buradan geri dönme inisiyatifi gösterse belki ekonomiyi kurtarma imkanı olurdu ama bence artık çok geç.
Esfender Korkmaz 10 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde muhalefetin tarihi sorumluluğu başlıklı yazısına yer veriyor. Geçtiğimiz cuma günü bu köşede Wikipedia'nın çok sayıda anket ortalaması sonuçlarını vermiştim. Son ortalamaya göre %10 baraj üstünde kalan partilerin oy oranları AK Parti %33, CHP %25 ve İYİ Parti %14,5'tur. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı adayları için de çok sayıda anket ortalaması alınmış ve oy oranlarının grafiği verilmiştir diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
2019 başında Erdoğan'ın oy oranı %41, İmamoğlu'nun %37'dir. 2020 Haziran ayında her ikisinin oyları %41,5'te kesişiyor. Sonrasında İmamoğlu arayı açıyor ve 2021 Haziran'da İmamoğlu %49, Erdoğan %39 ve kararsızlar %12 oluyor. 2020 başında Erdoğan'ın oy oranı %40 ve Yavaş'ın %33'tür. 2020 Ağustos ayında her ikisinin de oy oranı %40 olarak kesişiyor. 2020 Ağustos-Kasım arasında Erdoğan tekrar öne çıkıyor. Kasım 2020'de de bu defa %42 seviyesinde tekrar kesişiyor. 2020 sonundan itibaren Yavaş öne geçiyor ve Haziran 2021'de Erdoğan %37, Yavaş %48 ve kararsızlar %15 oluyor. 2019 sonunda Erdoğan'ın oy oranı 54, Kılıçdaroğlu'nun %32'dir. Kılıçdaroğlu'nun Nisan-Mayıs 2021 aday olabilirim açıklaması sonrasında her ikisinin de oy oranı %41'de kesişiyor. Sonrasında Kılıçdaroğlu geçiyor. Mayıs sonunda Kılıçdaroğlu %42,5 ve Erdoğan %36 ve kararsızlar %21,5'tur. 2020 başında Erdoğan %46, Akşener %39 ile başlıyor. 2020 Nisan ayında her ikisi de %39'a birleşiyor. Mayıs 2021'de Akşener 39, Erdoğan 34 ve kararsızlar %27 oluyor. Anketler kamuoyunun nabzıdır. Eğer siyasi partiler başarılı olmak istiyorlarsa, parti yöneticilerinin şahsi hesaplarını, parti içi hizipleri en azında bu kritik eşik geçilinceye kadar bir tarafa bırakmaları gerekiyor. İmamoğlu ve Yavaş'ın oyları Nisan 2021'de %50'ye çıkıyor. Kararsızlar da azalıyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun aday olabilirim açıklamasından sonra %48'e geriliyor.
Aziz Karaca 10 Ağustos tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Kül yağıyor can yurdumun üstüne" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bir yanardağın patlaması yaşamadık ama adeta dağlarımız birer yanardağa dönüştü. Şimdi kül yağıyor can vatanın üstüne bile bile bilinçli olarak koskoca ülkeye bu acıları yaşatanlar elbette dünyada da ahirette de melundurlar ve hak ettikleri en ağır cezayı çekmelidirler. Yangınları söndürmede görev alan, canını dişine takarak canla başla çalışan ve çoğu zaman canlarını tehlikeye atan hemen herkesi elbette millet olarak yürekten teşekkürler borçluyuz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Söz konusu yangınların bu kadar büyümesinde ve yayılmasında köyleri, kasabaları ve mahalleleri adeta yutmasında ihmali olanlara da sitemlerimizi gönderiyoruz. 20 yıldan beri ülkeyi tek başına yöneten bir iktidar zaman zaman uzay yolculuğunun başlayacağını, aya iniş yapılacağını, yerli ve milli uçakların pek yakında göklerde süzüleceğini propaganda ederken bir de baktık ki bir tane bile yangın söndürme uçağımız yokmuş. Kurulduğu günden beri bu yangın söndürme işini yapan Türk Hava Kurumu da tam da bu iktidar döneminde iş göremez hale getirilmiş ve uçakları da çürümeye terk edilmiş. Burada sayılmayacak kadar ihmaller zinciri ve yangınlara hazırlık, yakalanış ve günden güne dağdan dağa, ilden ile, köyden köye yayılan korkunç orman yangınları. şimdi kül yağıyor can yurdumun üstüne. Bu konuda kafa yoran, bu konuda çalışmış, yıllarca bizzat yangın söndürmede görev almış nice uzman diyor ki, hava kurumunun uçakları faal olsaydı ve haberler alınır alınmaz yangın bölgelerine hareket etseydiler, yangının hiçbiri bu kadar büyümeden ve yayılmadan söndürülürdü. Hem bunca orman varlığımız kül olmazdı, hem de hiçbir köyümüz, mahallemiz ve evlerimiz zarar görmezdi. Şimdi can yurdumuzun üstüne kül yağıyor olmasına mı yanalım, ormanlarımızın yanıp küle dönmesine mi yanalım, bilmem kaç neslin doğup büyüdüğü hatıralarla dolu baba dede evlerin kül olmasına mı yanalım, köylerin yegane geçim kaynağı olan hayvanların ve arıların yitip gitmesine mi yanalım? Şimdi neredeyse aldığımız nefesten dahi vergi verdiğimiz, içtiğimiz sudan, yaktığımız elektrikten, konuştuğumuz telefondan bilmem kaç kalem vergi verdiğimiz devletimizin birçok ülkeye bol keseden bağışlarda bulunduğu halde bir tane olsun hangarında yangın uçağı bulundurmamış olmasına mı yanalım? Her bakımdan, dört bir yandan yaman yandığımız gizlenemez alametidir ki cennet vatanın üstüne kül yağıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin aleyhisselam ayı Muharrem. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün Muharrem ayının 3. günü. Bugün Müslümanlar ve İmam Hüseyin aleyhisselam aşıkları geçen 2 günde olduğu gibi yine o hazretin yasını tutuyor. İmam Hüseyin aleyhisselam İslam peygamberinin sünnetini ihya etmek ve kötülüklerle mücadele için kıyam eden aşk kervanının başıydı. İmam ve vefakar arkadaşları bu uğurda canlarını feda ederek maneviyatı korudu ve insani yüce değerleri savundu. Ey insanlar! Bu Hüseyin bin Ali'dir. Onu iyice tanıyın. Canım elinde olan Allah'a andolsun ve onu sevenler ve onu sevenleri sevenlerin mekanı cennettir. Bu sözler Allah Resulü'nün şehitlerin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam hakkına sarf ettiği seçkin ifadelerin bir bölümüdür. İmam Hüseyin aleyhisselamın pratik siyerinden o Hazretin ilahi değerleri ve nebevi sünneti koruduğu ve İslam'ın yüce hedeflerinin gerçekleşmesi için elinden gelen çabayı sarf ettiği anlaşılır. Nitekim İslam'ı yeniden yaşatmak ve unutulan İslami değerleri ihya etmek, İmam Hüseyin aleyhisselamın bereketli ömrü boyunca yerine getirdiği en önemli icraatından sayılır. Bu yüzden Müslüman düşünürlerin arasında şu cümle oldukça yaygın olarak özel bir üne kavuşmuştur. İslam'ı Hazreti Muhammed beşeriyete sundu. Hüseyin bin Ali tüm benliğiyle onu korudu ve ihya etti. İslam peygamberinin vefatından sonraki yıllarda İslam yasaları oldukça tahrif edilmiş ve üzerini cehalet ve zulüm tozu sarmıştı. Ancak İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarının şehadeti İslami hakiki sünnetleri üzerinden bu tozu sildi ve ilahi marifin parlak nuru bir kez daha gaflet içinde olan kalpleri aydınlattı. Nitekim o hazret için yazılan ziyaretnamede şöyle okumaktayız. Ya Eba Abdullah! Senin namazı ihya ettiğine, zekatı eda ettiğine ve emr-i maruf ve nehy-i münker ettiğine şehadet getiriyorum. Ehl-i beyt fertlerinin vahye dayalı kültüründe emr-i maruf ve nehy-i münker ameli diğer ilahi değerlere kıyasla daha yüksek konumdadır. Nitekim Hazreti Ali aleyhisselam emr-i maruf ve nehy-i münkerin değeri Allah yolunda cihad etmekten daha değerli olduğunu belirterek şöyle buyurur. Tüm iyi ve salih ameller ve Allah yolunda cihad etmek, emr-i maruf ne nahy-i münker karşısında geniş bir denize karşı bir damla gibidir. Kuşkusuz doğru ve semavi bir dinin ülkelerini korumak için bidat yapanlarla mücadele etmek gerekir. Hiçbir hür Müslüman kendi inancını koruma doğrultusunda olumsuz sünnetleri ortaya atanlarla uzlaşmaz. İmam Hüseyin aleyhisselam da İslami değerleri her ne pahasına olursa olsun korumak gerektiğine inanırdı. İmam Hüseyin aleyhisselamın kişiliği direniş ve hür olmanın simgesiydi. İmam Kerbela meydanına bu anlayışla ayak bastı ve beşeriyete hür olma dersi verdi ve hiçbir koşul altında zulme boyun eğmeyeceğini ortaya koydu. İmam Hüseyin aleyhisselam Emevi despot ve zalim hükümdarlarla asla uzlaşamazdı. İmam, zalim, bencil ve nefsine düşkün bu zümreye karşı amansız bir mücadele başlattı. Canını ve tüm varlığını bu uğurda feda etti. İmam Hüseyin aleyhisselam sürekli sevgili babası Hazreti Ali aleyhisselamın bu sözüne istinat ediyordu. En zalim insanlar toplumda zulüm sünnetleri yaygınlaştıran ve adalete dayalı sünnetleri yok edenlerdir. Semavi liderlerin başarılı olmalarına vesile olan en önemli özellikleri, hedefleri doğrultusunda güçlü iman, demir irade, kesin tavır ve salavetidir. Kuşkusuz bu özellikler ve derin marifetle Allah yolunda adım atanlar, demirden iradesi olan ve yüce hedeflerine ulaşmak için karşılaştıkları engellerden asla korkmayan insanlardır. İmam Hüseyin aleyhisselam da Aşura kıyamının lideri olarak böyle bir irade ve salavete sahipti. İmam Hüseyin aleyhisselam kendisine daha pasif ve maslahat icabı yolları öneren ve Muaviye'nin gözünün önünden uzak durmaya teşvik eden kardeşi Muhammed Hanefi'ye verdiği cevapta, Emevi zalim ve despot hükümdarlarla mücadelede sarsılmaz iradesi ve güçlü saiklerine işaret ederek şöyle buyurdu. Kardeşim, eğer bir gün yeryüzünde sığınacak hiçbir güvenli yer olmazsa bile, yine de Yezid bin Muaviye'ye biat etmem. İmam Hüseyin aleyhisselamın insanları yücelten kültüründe batıla karşı teslim olmak ve zilletli bir yaşam sürdürmeye asla yer yoktur. İmamın salavetini ve güçlü iradesini, Aşura kıyamının sebeplerini ve kendisinin amacını açıkladığı tarihi konuşmasında görmek mümkün. İmam Hüseyin aleyhisselam bu konuşmasında dünyanın tüm hür insanlarına hak yolunda direniş kültürünü şöyle öğretti. Ey insanlar! Bilin ki Napak oğlu Napak, Ubeydullah bin Ziyad beni iki seçenekten birini seçmeye zorlamıştır. Ölüm ya da zillet. Ancak bizim zilleti kabul etmemiz imkansızdır. Allahu Teala ve peygamberi ve pak ve cesur müminler ve alemin izzetli insanları bize alçaklara itaat etmeyi şerefli ölüme tercih etmemizi asla yakıştırmaz. İmam Hüseyin aleyhisselam ilahi sünnet ve dinin koruyucusuydu ve Aşura hamasetini de öz Muhammed-i İslam'ın ülkülerini ve bu semavi dinin ilkelerini korumak için yarattı. İmam kader belirleyici kıyamı ile hürriyet ve cesaret abidesi oldu. Böylece İslami topluma da yeni bir hayat kazandırdı. İmam Hüseyin aleyhisselam kanı ile Şia mektebine izzet ve onur kazandırdı ve hayatının son anına kadar İslam dini ve insanları hidayete erdirmek üzere savaştı. İmam Hüseyin aleyhisselam Kerbela meydanında fedakarlığın ihtişamını ve İslami asil değerlerini korumayı ortaya koydu. İmam bu meydanda kendisi ve en sevdiği insanların canını, Şia mektebini ve öz Muhammed-i İslam'ı ihya etme uğruna feda etti. ve İslam ümmetini ıslah etmek ve hidayete erdirmek üzere hala tarihte yaşayan muazzam bir kıyamı gerçekleştirdi. İmam Hüseyin aleyhisselam kıyamı akıllı ve insaflı insanları zulme karşı bilinçlendirme ve artık susmamalarına vesile oldu. Aşura kıyamı Kerbela olayına bir nevi ortak olan birçok kişiyi daha sonra kıyam ederek İmam Hüseyin aleyhisselam ve arkadaşlarının akan kanının hesabını sormaya yöneltti. Aşura kıyamı daha sonra zalim hükümdarlara karşı kıyam eden muhtar gibi şahsiyetlerin harekete geçmelerine örnek oldu. Günümüzde de dünyanın birçok bölgesinde Aşura kıyamından ilham alınarak bir sürü inkılap ve kıyam gerçekleşiyor. Bilinçli bir millet hiçbir zaman İslam düşmanlarının hilelerine alet olmuyor ve düşmanlara geçit vermiyor. İmam Hüseyin aleyhisselam İslam'ın hakkaniyetini savunmak için Yezid bin Muaviye'nin zulmüne karşı kıyam etti. Böylece adalet hükümetini uygulamak ve İslam'ın hakiki değerlerini korumak üzere Müslümanların vahdet mesajını herkese duyurdu. Nitekim şimdi Aşura kıyamı üzerinden asırlar geçmesine karşın dünya genelinde Şia Müslümanlar bu büyük kıyamı saygı ile anıyor. İmam Hüseyin aleyhisselam Aşura günü zulüm ordusu ile karşılaştı. 72 vefakar arkadaşı ile birlikte şehit düşerek insanlığa fedakarlık ve şecaat dersi verdi. Ve sonuçta İslami değerleri koruma abidesi oldu. Evet değerli dinleyicilerimiz, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Eğer arzu ederseniz bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. zaferliği dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 122. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin tarihi ilahi vasiyetnamesinde İslam Cumhuriyeti nizamında liderin konumu ve rolü hakkındaki açıklamasından bahsedeceğiz.
Geçen bölümde İmam Hümeyni'nin siyasi ilahi vasiyetnamesinde İslami Şura Meclisi milletvekillerinden görevi, milletin ve anayasayı kollama ve koruma konseyinin parlamento seçimlerini karşı sorumlulukları ile ilgili görüş ve tavsiyelerinden söz ettik. Geçen bölümde dedi ki İmam Hümeyni ülkenin kaderi halkın ve seçtikleri milletvekillerinin elinde olması gerektiğini ve bu süreçte ecnevi devletlerin ve ülkelerin müdahalesine engel olmak İslam inkılabının büyük getirilerinden biri olduğunu belirterek vatandaşlara bu nimeti korumalarını ve salih ve sapkın olmayan insanları seçerek doğu ve batı odaklarına bağımlı olan eşraf ve işbirlikçi kesimlerin de meclise girmelerine mani olmalarını tavsiye etti.
Geçen bölümde ayrıca İmam Hümeyni tarihi vasiyetnamesinde açık siyasi atmosferin oluşması ve toplumun çeşitli kesimlerinin kendi kaderini belirleme sürecine katılması tüm vatandaşlara özellikle de din alimlerine ağır sorumluluk yönelttiğini ve bu alanda her türlü müsamahkarlığı affedilmez bir günah olduğunu vurguladığını belirttik. Şimdi İslam Cumhuriyeti nizamında liderin konumunun önemi itibariyle bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde konu hakkında beyan ettiği görüşü gözden geçireceğiz.
İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 107. maddesine göre nizamın lideri halkın seçtiği bilgelere meclisi üyeleri tarafından seçiliyor. Bu maddede vatandaşların bilgiler meclisinde temsilcileri tüm şartlara sahip olan fakihlerin arasından birini nizamın lideri olarak seçmekle görevli olduklarını ifade ediyor. İmam Hümeyni, liderin ülkenin geleceğinde etkili rol ifa etmesi ve seçkin korumanın bilincinde her şeyden önce İran halkına bilgiler meclisi temsilcilerini seçerken şer'i ve yasal ilke ve kriterleri göz önünde bulundurmalarını tavsiye ediyor. İmam bu iki konudan gaflet etmek ülkeyi ağır hasara uğratacağı uyarısında da bulunuyor. İmam Hümeyni şöyle buyuruyor.
Benim saygın millete vasiyetim tüm seçimlerde ister Cumhurbaşkanı, ister İslami Şura Meclisi milletvekilleri, ister lideri veya liderlik şurasını belirlemek üzere bilgelerin seçimi olsun sahneden ayrılmamaları ve bilinen kriterlere uygun kişileri seçmeleridir. Örneğin lideri veya liderlik konseyini belirlemek üzere bilgelerin seçiminde müsamahakarlık ettikleri ve bilgeleri şer'i ve yasal ilkelere göre seçemedikleri zaman İslam ve ülke telafisi mümkün olmayan ağır hasarlara uğrayabilir. Ki bu durumda herkes Allah-u Teala karşısında sorumludur.
İmam Hümeyni liderin anayasanın 110. maddesinde belirlenen geniş görev ve yetkilerine dikkat çekerek bilgiler meclisi temsilcilerinin halk tarafından doğru ve titiz bir şekilde seçilmesini de ilahi görev olarak nitelerken, gerçekleşmesini halkın takdir mercileri, ulema ve sorumlu düşünürlerle istişareye bağlıyor ve vatandaşlar titizlikte seçim yaparak en seçkin ve en sorumlu insanları bu meclise yolladıkları takdirde onların yardımıyla en iyi lideri seçebileceklerini ve böylece birçok sorunun yaşanmasına mani olacaklarını veya herhangi bir sorunu da en az bedelle en hızlı şekilde bertaraf edebileceklerini belirtiyor. İmam bu bağlamda ise şöyle buyuruyor.
Eğer millet tarafından ülkenin önde gelen taklit mercileri ve büyük alimleri ve sorumlu düşünürleriyle istişareden sonra seçilen bilgeler bu meclise girerse birçok sorun ve sıkıntı liderlik veya liderlik konseyi için en seçkin kişilerin seçilmesi sayesinde yaşanmayacak ve yaşanırsa da en iyi şekilde bertaraf edilecektir. Anayasanın 109 ve 110. maddelerine göre milletin bilgeleri seçmekte, lider veya liderlik konseyini belirlemekte ağır sorumluluğu anlaşılacaktır. Nitekim bu seçimde en ufak müsamaha İslam'a, ülkeye ve İslam Cumhuriyeti nizamına zarar verebilir ve insanlar için ilahi sorumluluğa yol açabilir.
İmam Hümeyni vatandaşlara bilgileri seçerken titiz davranmalarını tavsiye ettikten sonra seçilen lideri bu mevkinin İran İslam Cumhuriyeti nizamında dünyevi yüksek bir makam ve hibe olmadığını, seçilen lider ağır dünyevi ve uhrevi sorumluluğu olan üstlendiği görev ve sorumluluğu düşünmesini ve kendisini İslam ve İslami nizamın hedeflerine ve özellikle müstazafların ve mahrumların mahrumiyetini gidermeyi adamasını tavsiye ediyor. Nitekim aksi takdirde ve takva yurundan ve halkla bağladığı ahit ve inkılap ürkülerinden sapmakla sadece bu dünyada ebedi ayıp lekesiyle karşılaşmayacağını ve aynı zamanda ilahi öfke ve gazapla karşı karşıya kalacağını belirtiyor. İmam bu konuda da şöyle diyor.
Benim lidere veya liderlik konseyine vasiyetim, süper güçlerin ve iç ve dış alanlarda onların uydularının gerçekte İslam dinine saldırı sayılan İran İslam Cumhuriyeti nizamına saldırdıkları dönemde görevleri kendilerini İslam ve İslam Cumhuriyeti nizamı ve mahrumlara ve mustazaflara hizmet etmeye adamaları ve liderliğin öz itibariyle onlara bir hibe ve yüksek makam olduğunu zannetmemeleri bilakis bu mevkii ağır ve tehlikeli bir görev olduğunu ve her türlü sapmaları maazallah nefsani heva ve hevesle olursa bu dünyada ebedi ayıp lekesi ve ahirette de Yüce Allah'ın gazabının ateşiyle sonuçlanacağını bilmeleridir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin anayasasının 110. maddesine göre lider, nizamın temel politikalarını, nizamın maslahatını belirleme kurumu ile istişare ettikten sonra belirlemek ve bu politikaların en iyi şekilde uygulanmasını gözetlemekten başka referandum kararı vermek, silahlı kuvvetlerin başkomandanlığını yürütmek, savaş ve barış ilan etmek, genel seferberlik ilan etmek, birçok üst düzey askeri ve sivil yetkilileri atamak, azletmek veya istifalarını kabul etmek gibi görevleri de yürütür. Bu yetkililere anayasayı kollama ve koruma konseyi fakihleri, yargı erki başkanı, devlet radyo televizyon kurumu başkanı, genelkurmay başkanı, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu başkomutanı, İran Silahlı Kuvvetleri başkomutanı ve diğer bazı askeri üst düzey komutanları örnek vermek mümkün.
İmam Hümeyni tarihi vasiyetnamesinde liderin seçimi ve lidere ülkeyi en iyi şekilde yönetmesini tavsiye etmesinden hemen sonra yargı meselesine temas ederek liderliğe ülkenin yargı kurumunun en üst düzey yetkilisini seçmekte titiz davranmasını, zira yargı işi insanların canı, malı ve namusunu ilgilendiren bir durum olduğuna değiniyor. İmam bu bağlamda da şöyle buyuruyor.
En önemli işlerden biri halkın canı, malı ve namusu ile ilgili olan yargı meselesidir. Benim lider veya liderlik konseyine tavsiyem, yargı başkanını belirlemekte dikkatli olmaları ve şer'i ve İslami ve siyasi konularda kanaat önderi olan sorumlu insanları atamalarıdır. Yargı Yüksek Konseyi'nden de eski rejimde esef verici ve üzücü hale gelen yargı işine çeki düzen vermelerine ve halkın canı ve maliyle oynayanların ve İslami adaleti hiçe sayanların da elini bu mevkiden kesmelerine ve büyük bir ciddiyetle adliyede gereken değişimi yapmalarını istiyorum.
İmam Hümeyni ayrıca takvalı yargıçlara da bu alanı boş bırakarak yetkin olmayan kişilere bırakmamalarını tavsiye ederek şöyle buyuruyor. Sayın yargıçlara ister şimdiki dönemde ister gelecek asırlarda olsun tavsiyem masumlardan gelen hadisleri gözeterek yargının önemi ve bu alanda tehlikeyi göz önünde bulundurmaları ve hak dışında yargıda bulunmamaları ve bu önemli görevi ehil olmayan kişilere bırakmamalarıdır.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zaferliye Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 122. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Resulullah Bizzeti'nin insanın talim ve tezkisi bağlamında peygamberlerin muazzam hareketinin ebedileşmesine sebep olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Peygamber insanları eğitmek ve tezkiye yapmalar için mebus oldu. Kitabı, hikmeti öğretsin, onları tertemiz bir hale getirsin veya başka bir yerde ve onlara kitabı ve şeriatların hikmetlerini öğretmektedir. İnsanlar hem eğitmeli ve hem arındırılmalıdır ki bu gezegen ve bu büyük insanlık topluluğu sağlıklı bir aile gibi kemal yolunu kat etsin ve dünyanın hayırlarından yararlansın. Tüm nübüvvetler ve bisetlerin hedefi budur. Nübüvvette mebus olan nebilerin her biri bu büyük talim ve terbiye hareketini dönemlerin imkanları izin verdiği kadar ilerlettiler. Fakat Hatem dini ve Hatem peygamberi bu büyük ilahi hareketi ebedileştirmelidir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetleriyle karşınızdayız. İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Tahran-Ankara işbirliğinin İslam ümmeti için birçok yararı olduğunu söyledi. İran İslami Şura Meclisi Başkanlığı Sözcüsü, İran'ın 13. hükümetinin önerilen bakanlar listesinin meclise resmi olarak teslim edildiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı, çarşamba gecesi Tahran'daki Rus ve İngiliz büyükelçilerinin hakaret içeren bir fotoğraf yayınlamasını şiddetle eleştirdi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği önündeki engellerin kalktığını söyledi. Almanya, İran'ın bir an önce Viyana müzakerelerine dönmesini talep etti. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, silahlı kuvvetlerin imkan ve kapasitelerinin korona ile daha etkin mücadele için hazır olduğunu ve seferber edildiğini duyurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.